Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asit başlıyor. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Değerli Radyo Spor dinleyenleri, saatlerimiz 1'i gösterirken ben Deniz Aksoy, Bilyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist programının tam olarak 20. bölümüyle karşınızdayım. 20 bölüm olmuş. Ne kadar güzel ya. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bir yandan da içeriye bakıyorum. Arkadaş, çalışma arkadaşım böyle yaptı. Yani biraz zaman hızlı geçiyor herhalde. Valla bu programda biliyorsunuz, takip edenler. Bu arada hepiniz iyi ki varsınız. Geçen hafta ben Gürcistan'a gittiğimdeki burada duyurmuştum. Programdan sonra gitmiştim Gürcistan'a. İyi misin Deniz Hanım, iyi misiniz, nasılsınız diye mesajlar geldi. İyiyim ve bu bölümde de anlatacağım size nasıl geçtiğini. Hatta saat 1.30'da bir telefon bağlantısı yapacağız Gürcistan'da bir arkadaşıma. Kendisini de tanıyorsunuzdur. Eğer basketbolu takip ediyorsanız, spor takip ediyorsanız. Kendisi de çok değerli bir insan camiada. Onunla böyle Gürcistan'ı konuşacağız. Gürcistan'da olan olayları konuşacağız. Acayip bir hafta geçti benim için. Sizlere detaylarıyla bahsedeceğim neler olduğunu, neler yani nasıldı, Gürcistan'da dışarıya çıkamamak nasıldı. Çünkü bir bubble'a gittim. FIBA'nın E grubunun bubble'ına gittim. Yani bubble şöyle oluyor. Şimdi Avrupa elemeleri için dünyada gruplar halinde, işte Türkiye'de oynandı, Sırbistan'da, Gürcistan'da oynandı, Çek Cumhuriyeti'nde ve farklı yerlerde böyle bubble'lar yapıldı. Bubble da şu. Şimdi gruptaki 4 takımda ve 4 takım dışında da FIBA'nın çalışanları, hakemler, işte grafikçiler, maçta çalışan insanlar, görevliler, delegeler, muhabirler, yani benim yaptığım işteki diğer tüm arkadaşlar. Ben çünkü FIBA'nın official muhabiri olarak, yani resmi muhabiri olarak orada bulundum, Tiflis'te bulundum. Oradaki atmosfer çok enteresan, çünkü hiçbirimiz, takımdaki koçlar, yardımcı koçlar, yani az önce saydığım tüm insanlar, hiçbirimiz dışarı çıkamadık. Otel, arena, arena, otel, havaalanı. Aynen bu şekildeydi. Çok enteresandı. Birazdan sizlere anlatacağım nasıl bir atmosfer olduğunu. Hatta geçen sene ilk bu bubble sistemi NBA ile başladı. NBA'de görmüşsünüzdür. Hepimiz zaten ilk orada gördük nasıl olduğunu. Disneyland'da. Ama çok enteresandı. Keşke dışarı çıkabilseydik gerçi. Tiflis inanılmaz bir şehre benziyordu. Gördüğüm, arabadan gördüğüm kadarıyla. Yemekler çok güzeldi. Yemekleri de birazdan 1.30 bağlantısında arkadaşımla konuşacağım. Tabii otelde yemek yedik ama biz iki defa, bu tabii ki söyleyeceğim şey aramızda kalsın. İki defa biz FIBA grubu olarak dışarıdan da yemek söyledik. Çünkü onların geleneksel yemeklerini, hatta Kinkali diye bir mantıları var. Onları tatmak istemiştik. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Birazdan sizlere onları da anlatacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta hem FIBA'nın maçları vardı, eleme maçları vardı. Avrupa Şampiyonası için 2022 eleme maçları oldu. Hem de EuroLeague maçları oldu. Tabii ki geleneğimiz olan EuroLeague maçlarıyla başlayalım. Önce oynanan maçlar, sonra ertelenen ve oynanan maçlar, haberler, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve daha bir sürü maçla ilk önce bence programımızı açalım. Şimdi geçtiğimiz hafta oynanan maçlar ve skorlarıyla sizlere bir açılış yapacağım. Kim ki Moskova Baskonya ile oynadı. Şaşırdık mı bu sonuca? Şaşırmadık. Keşke şaşırsaydık. Çünkü kim ki yine yenildi. 67-89'luk skorla Baskonya'ya yenilen bir kim ki vardı ve deplasman da değildi bu maç. Kim ki'nin kendi evinde oynandı. Tabii ki baskın bir Baskonya var. Hücumda çok etkili bir Baskonya var. Rakibe savunmada çok zorlu anlar yaşatan Baskonya var. Ama ben bunu geçtiğimiz hafta salı günü de burada aynı saatte söylemiştim. Zaten kim ki yenilecekti. Çok sürpriz bir karşılaşma sonucu olmadı. Yüzlerimizi güldüren, hepimizi mutlu eden başka bir karşılaşma ve sonucuna gelelim. Anadolu Efes Olympiakos maçı. 76-53'lük skorla, müthiş bir savunmayla, ki tarihe geçen EuroLeague Olympiakos adına tarihe geçen, Anadolu Efes tarafından tarihe geçen bir savunma vardı. Shane Larkin alev aldı. 76-53'lük skorla Olympiakos'u 53 sayıda tuttuk ve hem potu altında Bryant Dunstan'ın etkisi, Sertaç Şanlı ve tekrardan altını çizmek istiyorum bu ismi, Shane Larkin'in hücumdaki etkisiyle Olympiakos'a mağlubiyeti yaşattık. Biz de galibiyeti şöyle zevkli bir şekilde tattık ve kutladık. Çok iyi gidiyoruz Anadolu Efes olarak. Hem Fenerbahçe Beko olarak çok iyi gidiyoruz, hem de Anadolu Efes olarak çok iyi gidiyoruz. Şu anda sıralamada Fenerbahçe Beko 6. sırada, Anadolu Efes ise 8. sırada. Maşallah diyelim, bakalım önümüzdeki maçlarda neler olacak ki bence çok iyi şeyler olacak. Çünkü artık rüzgarı arkamıza aldık. İki Türk temsilci takım olarak rüzgarı arkamıza aldık ve rakiplerin hepsini korkutuyoruz. Ama bu hafta çok acayip bir maç bizi bekliyor. Bir Euroleague'de bir Türk derbisi olacak. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes derbisi olacak. Bakalım neler olacak. Onu da birazdan zaten konuşacağız. Diğer maçımıza gelelim. Armani Milano Maccabi Tel Aviv maçı. Ki Armani Milano dün de Zenit'le erteleme maçı oynadı. Zenit'e yenildi Armani Milano, fakat Maccabi'yi de yendi. 87-68'lik skorla kendi evinde, yani Mediolanum Forum'da Maccabi'yi mağlup etmeyi başardı Milano. Barcelona Zagris Kaunas maçı. Bu arada söylediğim maçların hepsinde hiçbirinde yanılmamışım. Yani skorlarda yanılmamışım. Hücum analizinde de yanılmamışım. Önden yaptığım analizle. Çünkü Barcelona Zagris Kaunas hakkında da geçen hafta sizlere söylemiştim. Savunmada çok iyi bir Barcelona ve hücumda çok iyi bir Barcelona izleyeceğimizi öngörmüştüm. Hatta skoru, yani Zagris Kaunas adına skoru çok az sayıda tutacak bir Barcelona, yani savunmasıyla az sayıda tutacak bir Barcelona izleyeceğimizi de söylemiştim. Skor da şu şekilde, 86-62'lik skorla Barcelona Zagris Kaunas'ı kendi evinde yendi. CSKA Moskova Panathinaikos maçı oynanacaktı. Fakat Panathinaikos'ta, ki ben bunu Bubble'dayken, yani Gürcistan'da, Tiflis'teyken hem hakemlerle hem de Sırbistan ve Gürcistan'ın yardımcı antrenörleri var. Onlar Panathinaikos'ta çok içli dışlılar. Normalde basına 7 koronavirüs vakası var denmişti Panathinaikos'ta, fakat 13 vakaymış bilinmeyen. Ben de bu sırrı sizlerle paylaşayım. Panathinaikos'un 13 COVID-19 pozitif vakasından dolayı bu maç ertelendi. CSKA Moskova Panathinaikos maçı oynanmadı geçtiğimiz hafta. Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı. Ya şimdi bu maçın skoruna gelmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta ben salı gecesi indim Gürcistan'a, Tiflis'e. Çarşamba günü antrenman vardı. Sırbistan, Gürcistan, İsviçre ve Finlandiya takımlarının antrenmanı vardı. Sırbistan antrenmanına gittim. Tabii ki aklımda şu düşünce var. Kesinlikle bu arada basın da şunu yazıyor. Yani benim en çok güldüğüm nokta o oldu geçen hafta. Basın Sırbistan takımının antrenmanlarının Sırbistan'da gerçekleştiğini yazmıştı. Yani ben herhalde gitmeden önce dedim ki herhalde, yani ben yanlış biliyorum herhalde, onlar yani Sırp takımı Gürcistan'da antrenman yapmıyorlar, idmanlarını Sırbistan'da bir kampta yapıyorlar falan diye gittim. Basın yanlış yazmış, Türk basını yanlış yazmış. 4 gün boyunca, hatta yazdıkları süreç içerisinde ve çıkan fotoğraflarda hepsi Gürcistan'da gerçekleşti. Igor Kokoshkov Gürcistan'a gitti. Igor Kokoshkov hiçbir zaman Sırbistan'a gitmedi ve Gürcistan'da tüm antrenmanlarını gerçekleştirdi. Neyse, ben çarşamba günü antrenmana gittim ve ya bu arada Alba Berlin maçı için zaten Igor Kokoshkov'un cuma günü ben İstanbul'da olacağını düşünüyordum. Ama hem çarşamba hem de perşembe Kokoshkov takımıyla, yani Sırbistan milli takımıyla antrenmanlarını gerçekleştirdi. Cuma günü de sabah erken saatteydi galiba, İstanbul'a geldi ve İstanbul'a gelmesiyle de zaten 89-84'lük skorla müthiş Nando De Colo'nun inanılmaz performansı, hücumdaki ve serbest atış performansı, Kyle O'Quinn'in boyalı alandaki etkili performansıyla Alba Berlin'i 5 sayı farkla yendik. Müthiş. Buradan Fenerbahçe Beko'ya hem sevgilerimi yolluyorum, hem saygılarımı yolluyorum. 11 galibiyet üst üste. Yani maşallah, artık dağlara, taşlara, tahtalara vurmak istiyorum. Hep böyle gitsin. Hep böyle bu hücum, savunma, bu dinamizm ve momentumu her zaman arkamıza alalım, koruyalım. Fenerbahçe Beko adına, aynı şekilde Anadolu Efes adına da müthiş bir maçtı. Birazdan maçın analizini yaparız. Asvel Bayern Münih maçı. Hiç beklemediğim bir skor, ama geçen hafta da söyledim bu sürpriz bir maç olabilir diye. Bunu da öngörmüştüm. 87-79'luk skorla Asvel Bayern'i yendi. Yani yenebilecekti ama ben Bayern'den böyle bir, özellikle 3. 4. periyot böyle bir performans beklemiyordum. Ama Bayern'de de galiba biraz, ya duyduğum kadarıyla biraz işler karışık. Kriz anlarındaki yönetimi çok iyi yaptığı söylenmiyor Alman basın tarafından Andrea Trinchieri'nin. Ama bakalım, biraz bir de biraz sinirli olduğu anları da zaten biz televizyondan, medyadan görebiliyoruz. O sinirini bastıramıyor hiçbir zaman. Zaten şu anda her bölümde de ben kendi onun yani ismini söylüyorum. Çünkü şu anda en drama yaratan Euroleague'deki koçumuz Andrea Trinchieri. Ama ben seviyorum Andrea Trinchieri'yi. Çünkü Euroleague böyle bazen hani baharat ister ya bazı yemekler. Euroleague de o baharatı istiyor. O yüzden Andrea Trinchieri'nin sinirli hallerini, mutlu hallerini, öfkeli hallerini ben şahsen çok seviyorum. İzlemeyi de seviyorum. Çünkü eğleniyorum bundan. Ve diğer zaten taraftarlar da aynı şekilde. Bu sezonun en bomba isim biri diyebiliriz Andrea Trinchieri için koç olarak. Kızıl Yıldız Zenit maçı. 75-76'lık skorla Zenit Kızıl Yıldız'ı yendi. Zenit için zaten hem Xavi Pascual hem de oyuncuları için bu sezon müthiş geçiyor. İnanılmaz oynuyorlar. Dün Armani ile ertelenen maçta da çok iyi oynadılar. Yani çok iyi bir sezondalar. Bakalım Final Four oynayacak mı Zenit? Çünkü bu sezon, geçtiğimiz hafta da bunu söyledim. Bu sezon bir takım, kesinlikle o bir takım ya Zenit ya Bayern Münih olacak. Ben Olimpia Milano'yu da açıkçası Final Four'da görebiliyorum ve görüyorum da. Ki bence Olimpia Milano oynayacak Final Four. Ama bence Zenit ve yani ya Zenit ya da Bayern bence Final Four'da yer alacak. Ya özellikle Zenit için bunu düşünüyorum. Bir de Zenit için şunu da eklemek istiyorum. Arkalarında Euroleague için önümüzdeki sezon isim sponsoru olarak da ve diğer başka sponsorluklar adına çok önemli bir sponsor var Zenit'in arkasında. Bunu da aklımızda bulunduralım, aklımızdan çıkarmayalım. Valencia Real Madrid maçı. Bu maç içinde arkadaşlar, bu maç içinde geçtiğimiz hafta demiştim. Valencia Real Madrid'i yenebilir. Öyle bir potansiyeldeler. Öyle bir hücum dinamik, yani dinamiklik olarak hücumda öyle bir yapıdalar şu anda. Özellikle Nikola Kalinic, özellikle Prepelic müthiş oynuyorlar. 89-78'lik skorla Valencia Real Madrid'i kendi sahasında yendi. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asis devam ediyor. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben önce birkaç haber var, onları sizlere aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta basında meydana gelen, yani basında yer alan haberler var. Bir tanesi Pau Gasol'la alakalı, çünkü bu haberi tekrarlamak istiyorum. Pau Gasol Barcelona ile tekrar anlaşacağı iddia edildi. Pau Gasol'ün Barcelona'ya tekrar geri döneceği, tekrardan takım için oynayacağı söylendi. Fakat ben bu haberleri ilk okuduğumda kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyordum zaten. Sonrasında da Pau Gasol'den bir açıklama geldi. O açıklamayı sizlere okumak istiyorum. İspanya'da bugün çıkan haberleri gördükten sonra geri dönüşüme odaklandığımı ve henüz rekabete geri dönmeye hazır olmadığımı aktarmak istedim. Yakında bir duyurum olacak. Sosyal medya kanallarımdan bunu yapacağım. Desteğiniz için çok teşekkür ederim şeklinde açıklama yapmıştı. Yani şu anda zaten sakat, iyileşme sürecinde. Şu anda Barcelona'ya geri dönüş maalesef, maalesef diyorum çünkü Euroleague'de zaten Barcelona'ya geri dönen bir Gasol izleyecek olsak çok şanslı oluruz. O yüzden maalesef diyorum. Gerçi bizim için, yani hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe için iyi bir geri dönüş olmayabilirdi Gasol'ün geri dönüşü. Ama yine de çok kaliteli, çok önemli yıldız oyuncuların başında geliyor Gasol. O da geri dönmeyeceğini açıklamış. Şu an için geri dönmeyeceğini açıklamış. Panathinaikos'un yeni bir Hırvat transferi var. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Mario Hezonja diye bir transferle sözleşme imzaladı. 2020-2021 sezonunun sonuna kadar. 2015-2016 sezonunda bu yana NBA'de forma giyen Hırvat oyuncu geçen sezon Portland Trail Blazers'ta 53 maçta 4,8 sayı ortalamasıyla ve 3,5 rebound ortalamalarıyla oynamıştı. Bunun da bilgisini verelim. Thomas Hertel'in de bir açıklaması var. Onu da aktarmak istiyorum. Çünkü Eurobasket eleme maçlarından önce bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Fransa'da forma giyen oyuncu. Basın toplantısı şöyle bir açıklama yaptı. Çünkü yani en çok ismi herhalde en çok konuşulan oyuncuların başında geliyordu Euroleague'de bu sezon. Özellikle Barcelona'nın uçağı almayışıyla, takım uçağını almayışıyla ve sonrasında çıkan haberlerle ve takımdan ayrılışıyla çok gündeme gelen bir oyuncu bir açıklama yapmış. Birçok Avrupa kulübünden teklif aldım. Bu takımların arasında Asvel de var. Ancak sezon sonuna kadar bir takımda oynayıp oynamama konusunda henüz bir karar vermedim. Bu kararı verirken göz önünde bulundurmam gereken birçok şey var. Bunların en önemlilerinden biri ise Fiziksel olarak gelecek sezonlara da hazırlamak var. Eğer bir takımın formasını giymeye karar verirsen bunu hepiniz zamanı geldiğinde öğreneceksiniz demiş Thomas Hertel. Tabii ki artık yani doğal olarak geçen dönemden aldığı problem yani takım tarafından alınan problemler ve takım tarafından kendisine yansıtılan problemlerden dolayı artık biraz daha tedbirli davranıyor Fransız oyuncu. Bir tane de Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı vardı, ertelenmişti. Covid-19 salgını sebebiyle seyahat kısıtlaması getirmişti İsrail. O maçın erteleme maçının tarihi açıklandı. Sizlere de onu aktarayım. Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes karşılaşmasının tarihi 16 Mart Salı günü olacak. 5. haftada da ertelenen Zenit ve Olimpia Milano maçının tarihi zaten dün oynanmıştı. Yani açıklanmıştı öncesinde 22 Şubat'ta dün oynandı ve Zenit Olimpia Milano'yu yendi. 24. haftada ertelenen Zalgiris Kaunas Kızıl Yıldız'ın maçının tarihi ise 23 Şubat. Yani bugün olarak açıklandı. Bu haberleri de vermek istedim sizlere. Birazdan haftanın MVP'sine söyleyeceğim. Fakat öncesinde bir MVP'nin oynadığı maçı sizlerle değerlendirelim. Şimdi o maçı değerlendirmeden önce dünkü maçı zaten sizlere az önce de aktardım. Olimpia Milano Zenit'e konuk oldu. Yakın geçen maçı ev sahibi ekip son çeyrekteki performansıyla 79-70'lik skorla kazandı. Haftanın açılış maçına gelelim. Baskonya Kimki Moskova. Baskonya 25. maçında 12. galibiyetini aldı bu maçla birlikte. Çünkü 67-89'luk skorla Kimki'yi mağlup etmişti Baskonya. Kimki de 24. maçında 22 kez kaybetti. Yani Kimki'nin 2 galibiyeti var. Akıl alır gibi değil. İnanılmaz bir Kimki izliyoruz bu sezon. Hatta Kimki izleyemiyoruz belki de. Hangisini söylesem daha anlamlı olur, hangi sözcüğü kullansam daha anlamlı olur Kimki adını bilmiyorum. Yani enteresan bir Kimki var. Alexis Şivet 16 sayı kaydetti Kimki'de ve 10 asisti var. Double double yaptı. Jordan Mickey 13 sayı ve Baskonya tarafından Giadreitis 13 sayı 6 reboundla çok önemli bir katkıda bulundu bu galibiyette. Yusuf Folsa 14 sayı 9 reboundla tamamladı. Etkili bir Baskonya izliyoruz. Hiç etkili olmayan, acayip etkisiz bir Kimki var bu sezon. Yani Kimki'nin bu haftada Kimki bu arada Armani Milano ile oynuyor. Yani %100 Kimki yine yenilecek. Yani, keşke yense ama artık benim şahsi olarak Kimki'ye olan inancım gitti. Çünkü oyuncuların hiçbirisinin bir inancı yok. Sanki idmana çıkıp bir ter atma havasında maçları oynuyorlar ve iyi bir şey değil bu. Taraftarlar arasından da iyi bir şey değil. Çünkü keyif olarak çok izlenemiyor Kimki maçları. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi Efes Olympiakos maçımıza gelelim. Çok keyifli bir maç. Müthiş bir skor. Müthiş bir Shane Larkin performansı. Shane Larkin 21 sayı, 5 rebound ve 5 asistle hem maçın yıldızı oldu hem de haftanın MVP'si oldu. Şimdi Bryant Dunstan'ı da bu arada söylemeden geçemeyeceğim. 15 sayı, 7 reboundu var. Boboan'ın ise 11 sayısı var. Şimdi bu maçın analizine gelmeden önce kısa bir aramız var. Sonrasında Anadolu Efes Olympiakos maçı analiziyle sizlerleyiz.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist devam edecek. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Reklam. Vakıfbank yüz tanıma teknolojisiyle nerede olursan ol, Vakıfbank'la olmak artık çok daha kolay. Kuryeyle evrak beklemek yok, şubeye gitmek yok. Çok yakında. Vakıfbank'la dijital kolaylaştırır. Reklam.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist devam ediyor. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Değerli Radyo Spor dinleyenleri, Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada hatırlatmam gerekirse, eğer bana sorularınız varsa Radyo Spor'a mesaj atabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarından Twitter'dan Aksoy Deniz veya Instagram'dan Deniz Aksoy hesabına sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi Efes Olympiakos maçı, Shane Larkin dedik, Bryant Dunstan dedik, Rodrick Boboa dedik. Müthiş bir maçtı. Müthiş bir savunmaydı. Yani savunma hakkında şunu söyleyebilirim. Savunma, çünkü yani herhalde Anadolu Efes'in yaptığı şu güne kadar, ki herhalde değil, hocamız Ergin Ataman da aynısını söyledi basın toplantısında. Bugüne kadar Euroleague'de yaptığımız en iyi savunmaydı dedi. Yani inanılmaz bir savunma sergiledi. Hatta savunmayla alakalı şunu söyleyeyim. Anadolu Efes rakibine 50 sayıda tuttu ve Yunan ekibi böylelikle EuroLeague tarihinde en az sayı attığı 4. maçını oynadı. Yani Olympiakos'un EuroLeague tarihinde en az sayı attığı 4. maçı oldu. Anadolu Efes maçı. Şimdi maçın özeti, hikayesi şu şekilde. İlk çeyrekte biraz durgun bir hücumda, özellikle durgun bir Anadolu Efes vardı. Fakat çeyreğin sonunda, çeyreğin bitimine kala durgunluk daha da etkili oldu Anadolu Efes'te ve 11-26'lık skorla geriye düştü. İkinci çeyrekte de bunun tam tersi, yani çöken bir Olympiakos vardı. Çünkü Shane Larkin'in hücumdaki etkisi, devreye girmesiyle ve bulduğu sayılarla Efes tüm özgüvenini geri kazandı ve soyunma odasına 43-34 skorla önde gitti. Üçüncü çeyrekte ise yine, şimdi üçüncü çeyreğin asıl olayı savunmadaki üstünlüğümüz. Yani Anadolu Efes'in savunmadaki üstünlüğü. Ki ben bunu geçen iki hafta evvel Vasilya Misic'le bir 3 saniye programı için röportaj gerçekleştirdim. Şunu da söyleyeyim. 3 saniye, Vasilya Misic'in konuk olduğu 3 saniye yarın saat 8'de Esport'ta muhakkak izlemenizi öneririm. Çünkü çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik Vasa'yla. Müthişti. Vasa'ya da bunu söyledim. Yani 3. çeyrekte özellikle senin kişisel olarak bu kadar aktif olman, etkili olman, hem hücumda hem de savunmada bunu neye bağlıyorsun dedim. Herkes bunu söylüyor ama bilmiyorum dedi. Yani bu herhalde hiç bilmiyorum neden böyle oldun ve gerçekten böyle oluyor. Ben de farkındayım. Çoğu insan bunu söylüyor ama bilmiyorum dedi ve Anadolu Efes'in bu sezon 3. çeyrekte, bu Zenit maçında da öyleydi, kaybettiğimiz Zenit maçında, bir etkili performansı oluyor. Yani soyunma odasından hem özgüven olarak hem de momentumu böyle sırtlayarak gelmemiz çok güzel oluyor. Zaten 3. çeyrekte de savunmayla, hücumla müthiş bir şekilde 4. çeyreğe girdik ve maçı o şekilde kapattık. Maça iyi başlamadık ama maçın kapanışı çok iyi oldu bizler adına. Hücumda birkaç hata yapıldı maçın başında, fakat sonrasında hem Shane Larkin'in etkisi hem Bryant Dunson'un boyalı alandaki etkisiyle müthiş bir galibiyet aldık. Anadolu Efes'i tebrik ederim, kutlarım. 8. sırada şu anda sıralamada. Bakalım önümüzdeki hafta, yani önümüzdeki hafta dediğim bu hafta, gerçekten Türk derbisinde neler olacak? Ya programı kapatmaya doğru bunu da biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Çok çok heyecanlı bir maç var cuma akşamı. Ülker Arena'da Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı var. Igor Kokoşkov da bu maç için, hatta geçtiğimiz haftaki Alba Berlin maçından sonra basın toplantısı bir soru yöneltildi ona. Bu maç hakkında, yani Anadolu Efes maçı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam şeklinde bir soru aldı. Ve dedik ya, benim için şu anda her maç aynı, fakat biz Anadolu Efes'in hatalarını ve iyi yaptığı şeyleri biliyoruz. Yani analizimiz Anadolu Efes adına iyi. Fakat onlar da çok güçlü bir takım. Onlar da şu anda, yani EuroLeague'de karşı karşıya geldiği takımları çok zorlayan bir ekip. Bakalım neler olacak, ama Fenerbahçe'ye galibiyeti getirmek istiyorum demişti Igor Kokoşkov geçtiğimiz hafta Alba Berlin maçından sonra. Gerçekten heyecanla beklediğimiz bir maç. Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv maçı. 87-68'lik skorla Olimpia Milano Maccabi Tel Aviv'i yendi. Kyle Hines fırtınalar estiriyor. 14 sayı, 3 rebound, 3 asistle 18 verimlilik puanı üretti. Sergio Rodriguez de çok iyi bir, inanılmaz bir karşılaşma ve performans sergiledi. 10 sayı 9 asistle double double'ın eşiğinden döndü. Yani bir asist daha yapsaydı double double yapıyordu. Hatta Sergio Rodriguez bu maçla birlikte EuroLeague'deki 3000. sayısını kaydetti. Onu da canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Maccabi Tel Aviv'de de Otello Hunter 16 sayı 9 reboundla takımın en skorer ismi oldu. Barcelona Zalgiris Kaunas maçımız var. 86-62'lik skorla Barcelona Zalgiris Kaunas'ı rahat bir şekilde yendi. Hücumda çok aktifti. Aynı şekilde savunmada da çok aktif bir performans sergiledi Barcelona. Bakalım Barcelona önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyecek? EuroLeague'de nasıl bir gidişat alacak? Beni gerçekten şu anda en merak ettiren takım Barcelona. Yani neler yapacaklar? Bir Barcelona, iki de CSKA Moskova. İki yeni transferi, Mike James geçen hafta Moskova'ya geri döndü. Amerika'daydı. Ailesinden yakınını kaybettiği için. CSKA Moskova hem iki transferiyle hem de Mike James'in geri dönüşüyle. Will Clyburn'un umarız, yani iyi bir CSK izlemek istediğimiz için umarız, bir an önce geri dönüşüyle de Will Clyburn'un o şahane performansını izleriz. Ama beni gerçekten merak ettiren şu anda bir Barcelona, iki de CSK. Hem iki yeni transferiyle hem de yıldızların geri dönüşüyle bakalım nasıl bir CSK Moskova izleyeceğiz önümüzdeki haftalarda. Bu hafta hatta CSK'nın maçı Olympiakos'la Yunanistan'da Perşembe günü gerçekleşecek. Bakalım, Itudis'te zaten eski değil. Yani oralı olduğu için evine geri dönüyor. Bakalım neler olacak o karşılaşmada da. Şimdi Alba Berlin, yani Fenerbahçe-Beko Alba Berlin maçı. Fenerbahçe-Beko Alba Berlin maçına ben Nando De Colo diyorum, bu maçın ismine. Nando De Colo diyorum ve Darshan Pierre diyorum. Sonrasında Guduric geliyor, sonrasında Veseli geliyor. Nando De Colo 26 sayı kaydetti bu maçta ve Darshan Pierre 17 sayıyla mücadele etti. Yani ikinci çeyreğin dışında, tabii ilk çeyrekte etkiliydi Alba Berlin ama ikinci çeyrekte hücumda çok etkiliydi Alba Berlin'in hücumu. Fakat bu iki çeyrek dışında Fenerbahçe Beko çok iyi oynadı. Kylo Quinn de boyalı alan çok etkili bir performans sergiledi. Yani Fenerbahçe Beko artık rüzgarı arkasına aldı ve gidiyor, devam ediyor. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum, bu haftaki maç çok önemli bir maç. Her iki Türk temsilcimiz adına çok çok önemli bir maç. O yüzden neler olacak, neler bitecek, bu haftayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Zenit Kızılyıldız maçı var. 98-69'luk skorla Kızılyıldız Zenit'i mağlup etti ve 69'luk skorda kalmasını Zenit'in ben şaşırdım bu kadar az sayı kaydetmelerine. Demek ki yani Zenit bu kadar az da sayı kaydedebiliyormuş. Çünkü gerçekten savunmada çok etkili bir Kızılyıldız vardı. Zenit'te Kevin Pangos 25 sayı 7 asistle en skorer isim oldu. Casey Rivers da 9 sayıyla oynadı. Kızılyıldız'da Jordan Lloyd, şu anda röportaj yapmak istediğim, buradan şöyle sizlere de söyleyeyim, şu anda en çok röportaj yapmak istediğim oyuncu, Euroleague oyuncusu Jordan Lloyd benim. 21 sayıyla etkili oldu. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Sırbistan milli takımının kadrosunun yarısı, yani koç kadrosunun yarısı Kızılyıldız'ın kadrosu. Ve artık onlara da söyledim. Dedim ki lütfen, size rica ediyorum, bana Jordan Lloyd'u ayarlayın, röportaj için ayarlayın. Çünkü kendisiyle çok röportaj yapmak istiyorum. Bana söz verdiler giderken. O yüzden bu röportajı gerçekleştireceğim. Çünkü yani çok azimli bir şekilde Jordan Lloyd için çalıştım ortada, Gürcistan'da da. Bakalım ne zaman gerçekleşecek bu röportaj. Çünkü şu anda bana göre Euroleague'in en etkili 10 oyuncusundan bir tanesi Jordan Lloyd. Evet, 10 oyuncusu diyeyim. İlk 5'e girmez ama 10'a gir. Yok, ilk 5'e de girebilir ama ben yine de kendimi garantiye alayım, İlk 10 oyuncusu diyeyim. 21 sayıyla oynadı. Dobrić de 13 sayıyla çift haneli skorer isimlerden bir tanesi oldu. Bakalım Zenit neler yapacak? Yani Final Four'a gidecek mi? Playoff'ta tıkalı mı kalacak? Bilmiyorum. Zenit'te neler olacak? Yine tabii ki belli olmaz. Belki gider, belki gitmez ama ben gidebileceğini düşünüyorum Final Four'a. Real Madrid Valencia maçı, yani enteresan bir maç. Çok üstün bir şekilde oynadı Valencia bu maçta. Sam Van Rossum 16 sayı 8 asistle oynadı. Marinkovic 14 sayıyla oynadı. Nikola Kalinic 11 sayı 4 asistle. Tobey 11 sayı 5 reboundla. Prepelis de 11 sayıyla mücadele etti. Şimdi Valencia dediğimiz zaman, ki Valencia önümüzdeki haftalarda da bu performansını koruyacak, ben bunu her zaman söylüyordum. Bocaladıkları dönemde de ben geri geleceklerini söylüyordum Valencia için. Valencia çok güçlü bir ve kadro olarak çok dinamik bir kadro kurdu. Oyuncular sahada oyunu çok net bir şekilde okuyabiliyorlar. Çok iyi bir şekilde iletişim halindeler saha ve oyun içinde. Yani orada bir takım oyunu izliyoruz. Nasıl geçtiğimiz gün derken dün gerçekten bir takım oyunu izlediysek Türkiye A milli takımı adına, Valencia'da da, çünkü dün ben Türk A millileri izlerken aynısını, çünkü Valencia aklıma geldi. Yani o sahanın içinde oyuncuların birbiriyle iletişimi, bir takım ruhunun olması Valencia'da da bu sezon çok etkili. Takım adına bunu söylüyorum. Koç'la da çok etkili bir uyum içerisindeler. O yüzden Valencia'nın ben iyi bir gidişatta olacağını inanıyorum. Ama Final Four'a kalabilir mi, kalamaz mı? O hiç belli olmaz. Sanmıyorum ama Final Four'a kalabilecek bir ekip olacaklarını. Bu arada Real Madrid'de de J.C. Carroll 20 sayıyla oynadı. Tavares de 11 sayı 8 rebound üretti bu maç için. Şimdi önümüzdeki haftanın maçlarını okuyalım sizlere. Zenit, yani önümüzdeki hafta derken bu hafta Perşembe maçlarını önce okuyacağım. Zenit Valencia maçı var. Olympiakos CSKA Moskova, Bayern Münih Maccabi, Tel Aviv, Armani Milano, Kimki ve Real Madrid Zagris Kaunas maçları. Perşembe gününün maçları. Cuma gününün maçları. Bana göre bu hafta tek bir maç var. O da Cuma gününün açılış maçı olan Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes maçı. Bir Türk derbisi oynanacak Euroleague'de. Diğer maç Baskonya Kızıl Yıldız, ki bu maçta çok değerli bir maç. Çok güzel bir basketbol izleyeceğimizi düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum bu Baskonya Kızıl Yıldız maçı için. Alba Berlin-Panathinaikos maçı. Panathinaikos'un yeni Hırvat transferiyle ilk karşılaşması olacak. Bakalım, gerçi oynayacak mı oynamayacak mı belli değil ama herhalde geldiğine göre Atina'ya iniş yaptığına ve takımla idmana çıktığına göre oynayacağını düşünüyorum. Barcelona-Asvel maçı var. Bu maçta ben Barcelona Asvel maçı içinde sürprizlerle dolu bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak bu hafta, ama Cuma gününün Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes maçı çok ama çok, yani hem çok önemli bir maç hem de Euroleague'in bana göre haftanın en etkili maçı olacak. Euroleague adına fırtınaların eseceği bir maç izleyeceğiz Cuma günü. Şimdi kısa bir aramız var, aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asist devam ediyor. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Deniz Aksoy'un sunduğu Asist devam ediyor. Şimdi daha yeni bakabildim bu arada mesajlara. Adil Bey, kolay gelsin, Tiflis'te haçapuri yediniz mi diye yazmış, diye sormuş. Yedik, yemedik diye hatırlıyorum. Birazdan Ersin'e soracağım. Hatta Ersin hatta galiba, öyle değil mi Ersin? Alo.
Merhaba Deniz.
Merhaba. Çok özledim seni, iyi gündür göremiyorum. Benim babalı arkadaşım, nasılsın?
İyi vallahi, ne olsun ya. İşte şimdi... Yani otelden tekrar çıkıp haçapuri yemeye gideceğim. Çok güzel bir yer öğrendim ve açıkmış.
Yani kıskanmak istemiyorum. Asla kıskanmıyorum. Yanlış anlama. Yani ama o kadar imreniyorum ki şu anda. Bu arada değerli Radyo Spor dinleyenleri, şunu da aktarayım size. Ersin İleri kendisi 2 gün daha fazladan kaldı Tiflis'te. Biz gece 4'te tüm takımlarla, FIBA ekibiyle dönerken kendisi lobide Gürcü Federasyon başkanlarıyla sohbet, muhabbet yapıyordu. Artık ben onu en son öyle bıraktım. Şimdi haçapuri yemeye gidiyormuş. Ersin'cim afiyet olsun, keyfin bol olsun. Ne yaptın bu bir gün içerisinde yokluğumuzda?
Yani işte bubble'da olduğumuz için biz otel salon arası,
evet,
FIBA'nın belirlediği araçlarla salona gidebiliyorduk ve yine FIBA'nın belirlediği bir araçla Tiflis turu yapabilmiştik.
Hatırlıyor musun?
Şimdi seninle o yaptığımız o gördüğümüz yerleri, yani rahat rahat yürüye yürüye gezebiliyorum. Şehir inanılmaz keyifli. Yani bir de mekanlar tamamen açık olduğunda nasıl olduğunu görmek lazım.
Tiflis değil mi? Evet. Ya yani evet. Ya bizim zaten arabayla biz 2 defa gezdik. Bu arada sizlere de aktarayım değerli dinleyenler. Bunu FIBA ekibi bilmiyor ama biz bir kere Ersin'le bayağı arabada, değil mi Ersin? Böyle bir yarım saat Tiflis turu yaptık. Tabii. Ama arabadan asla inemiyoruz. Yani inemiyoruz çünkü bubble hayatı, size de programın açılışında anlatmıştım. Aktardım bazı bilgileri bubble'la alakalı. Yani hiçbir şekilde Ersin'in de dediği gibi arena, otel arena ve havaalanıydı benim için en azından. Şimdi Ersin Tiflis'in keyfini çıkarıyor. Benim için de haçapuri yersin Ersin'cim. Kinkali'yi iyi ki yemişim. İyi ki Sosa bize Kinkali dışarıdan ısmarlamış ki içimde kalmadı o. Haçapuri bu arada nedir?
Haçapuri peynirli pide. Aynı zamanda yumurtası da var. Yani Tiflis'e ya da Gürcistan'a özgü peynirle yapılan bir pide.
Hı hı.
Onun dışında o restoranda şaşlık da çok güzel. Biliyorsun onu da yeme fırsatı bulmuştuk.
Evet. Ve ben yememiştim onu ya. Yani keşke yeseydim.
Çok güzel bir restoran olduğunu söylüyorlar. Vallahi heyecanla bekliyorum. Yani şehirden inanılmaz keyif aldım bu arada. Gerçekten çok çok keyifli bir şehir yani.
Ne
umarım
güzel.
Tekrar buraya gelme şansı buluruz.
Umarım. Belki önümüzdeki sezon, önümüzdeki sene yani FIBA için orada buluruz. Orada çalışma fırsatı olur. Umarım olur. Umarım olur. Şimdi ben seninle Eurobasket E grubu bubble'ı ve maçları konuşmadan önce ki maçları az konuşmak istiyorum. Bubble'ı daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü çok enteresan bir atmosferdi orası. Şimdi bunları konuşmadan önce Eurobasket'te yer almayı garantileyen 22 ülke takımını saymak istiyorum dinleyenlere. Şimdi Çekya ev sahibi, Gürcistan ev sahibi, İtalya üçüncü ev sahibi, yani ev sahibi, Almanya'da son dördüncü ev sahipliği yapacak. Diğer takımlar Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Ukrayna, Slovenya, İspanya, Rusya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, Macaristan, Belçika, Hollanda, Türkiye, Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya ve dün garantileyen de Estonya ile Litvanya. Şimdi bu takımlar Eurobasket 2022'de yer alacak ülke takımları. Ersin, güçlü takımlar var değil mi saydığım kadarıyla?
Gayet iyi güçlü takımlar var. Aynı zamanda bu Eurobasket turnuvası dünya şampiyonasına direkt gitmeye avantajı verdiği için takımlar genelde iyi kadrolarıyla da katılıyorlar turnuvaya. Tarih olarak da gayet NBA fikstürüne uygun bir tarih. O yüzden NBA oyuncuları bulunmayı tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında işte hani basketbolda yükselmeye çabalayan, çünkü bununla ilgili yatırımlar yaptığını biliyoruz, Büyük Britanya takımı olacak.
Kesinlikle. Dün Tarık Filip, Tofaş'ta forma giyen Tarık Filip'in basketini gördün mü Büyük Britanya'daki?
Yok, görmedim.
Acayip, ben sana onu yollarım. Müthiş bir Eurobasket paylaştı. Tamam. Yani müthiş bir basketbol zekası var oyuncunun. İnanılmazdı. Büyük Britanya'da evet, kesinlikle sana katılıyorum. İyi bir performans sergileyecektir.
Yani en azından işte mesela hani bizim grubumuzda, bizim bulunduğumuz grupta, Gürcistan'ın olduğu grupta, İsviçre'nin ilk önce Finlandiya'ya karşı, ki Finlandiya çok çok iyi bir takımla geldi. Evet. Ondan sonra da Sırbistan'a karşı nasıl mücadele ettiğini gördük. En azından geri adım atmayacak bir takımla orada olacaklardır. Tabii daha kura çekimi vesaire, hangi oyuncular gelecek, durumlar nasıl olacak? Belki yani 2022'de olacağı için umarım seyircili olacak turnuva. Ev sahipleri gayet hani basketbolu, İtalya dışında basketbolu biraz daha özümsemeye çalışan ülkeler ve şehirler. O da aslında bir keyifli atmosfer sağlayacak. Çünkü burada Gürcistan'da hani fark ettik bazı şeyleri. Organizasyonu hep çok iyi yapmaya çabalayan ve bunun için çok çalışan bir ekip vardı. Ya o yüzden çok güzel ev sahipleriyle güzel bir turnuva olacaktır eminim.
Evet. Yani Gürcistan'da ya. Şimdi Gürcistan'da, hadi Gürcistan dedik. Hadi gel bir bubble'ımıza. Şöyle bir bakalım. Bir flashback yapalım. Şimdi biz geldik. Hazırlıklar, antrenmanlar. Sen zaten orada, bu arada Ersin, neler, ne yaptığını, yani oradaki görevini Radyospor dinleyenleriyle şimdi sen paylaş. Senin ağzından dinleyelim. Çünkü senin orada ne görev yaptığını bilmiyor. Belki benim de ne yaptığımı bilmiyorlardır. Değerli dinleyenler, ben muhabirdim. Ben yani medya kontentini çeken ve muhabirlik yapan kişi bendim. Evet Ersin'cim, söz sende.
Benim de dışarıya sunulan yayınlardan, ben de dışarıya sunulan yayınlardan sorumlu FIBA görevlisi olarak oradaydım. Yani senin yaptığın röportajlar, onun dışında canlı yayının sadece Gürcistan değil 9 ülkede oynandı Avrupa'da, onun dışında bütün dünyada farklı farklı yerlerde. Bunda bir sabit yayın standardını sağlamakla görevli insan olarak oradaydım. Onun dışında işte hani her şeyi belli standartlarda uygulamaya çalıştık ve yani bence güzel de bir iş çıkardık ortaya. Senin röportajların gerçekten çok keyifli. Onları Twitter Eurobasket hesabından da, özellikle Finlandiya röportajı var. Onu herkesin izlemesini tavsiye ederim. Gerçekten evet. enerjini orada çok çok güzel yansıttın oyunculara.
Çok teşekkür ederim.
Onun için de ayrıca sana çok teşekkür ederim.
Ersin'cim, ben teşekkür ederim. Senin orada gerçekten, yani bunu zaten orada da ben uçağa binmeden evvel sana söylemiştim otelde. Yani orada senin bulunman hem benim için çok önemli bir avantajdı. Beni hem iyi etkiledi hem de çok yardımcı oldu. Senin, çünkü benim ilk babalımdı. İlk FIBA resmi görevimdi bu. Ve senin oradaki bulunman, senin orada yaptığın iş pozisyonun, yani bana yardımların çok önemliydi benim için. Ben sana çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardığımızı ben de düşünüyorum. Şimdi bu Bubble hayatını sen nasıl özetlersin? Yani Bubble ne? Ya Bubble'da ne oldu sence? Yani dışarı çıkmamak sence iyi mi etkiledi? Çünkü ben hangi oyuncuyla mesela Miroslav'la röportaj yapıyorum. Diyor ki yani biz buradayız ama dışarı çıkamıyoruz. Herkes bundan şeydi, yani rahatsızdı. Veya Gürcistan kaptanıyla yapıyorum. Ya siz dışarı çıkamıyorsunuz. Biz çok üzülüyoruz. Siz Tiflis'i göremiyorsunuz diye diyordu. Yani Bubble'ı sen nasıl özetlersin?
Yani şöyle, sonuçta yani gelecek seneki turnuva için hangi takımların katılacağı belirlenmek zorunda. Evet. Ve ülkelerin deplasman maçlarıyla riski arttırması yerine, çünkü sonuçta belli dönemlerde yapılıyor. Bir sezon boyunca yapılmıyor bu turnuva. Yani aynı futboldaki gibi milli maç araları oluyor liglerde. Ve o yüzden takımları bir yere toplayıp herkesi bir arada negatif testleriyle, ki biz ülkemizden çıkmadan iki kez test olduk.
Evet.
Ondan sonra geldiğimizde test olduk. Ve dönerken yine test olduk. Yani tamamen kimsenin birbirini etkilemeyeceği, aynı zamanda salondaki bizimle birlikte çalışmayan güvenliğinden işte salon abine kadar herkesin de test olduğu ve tamamen güvenli bir ortam yaratılıyor. Bu maçların sağlıklı oynanması, ki aynı zamanda biliyorsun hani 6 maçlık bir turnuva sonucunda evet, çıkacak takımlar belirleniyor. O yüzden bazı takımların Covid'den daha fazla etkilenmesi biraz onların şanssızlığı olurdu. Bence bu şanssızlığı da minimuma indirmek amacıyla yapılmış turnuvalar ve yani bildiğimiz kadarıyla işte biz Gürcistan'da çok şükür hiçbir pozitif vaka olmadan
evet,
bunu atlattık. Aynı şekilde İstanbul yine bunu bu şekilde atlattı. İstanbul'da da akatlarda gayet güzel bir organizasyon ortaya çıktı. Bunu sağlamak amacıyla öncelikle işte dediğim gibi Covid'in sağlayabileceği güç farkı, güç adaletsizliği. Çünkü bu birlikte olduğunda başka maçlardan telafi edebilirsin ama bu tarz turnuvalarda bunu telafi etmek çok zor. Ve aynı zamanda çok çok farklı ülkelerden gelen oyuncular bir arada toplandığı için bunların tekrar güvenliğini, sağlık açısından güvenliğini sağlamak açısından uygulanan bir yöntem. Bunu NBA biraz daha sıkı uyguladı biliyorsun yazın.
Evet,
Çok çok sıkı uyguladı. Hani ülkelerin oyuncu yakınları vesaire, onları yine tribünde oyuncuları etkilemeyecek mesafede ağırlanacak. Biraz daha o açıdan esnek ama oyuncuların sağlığını da hiçbir şekilde etkilemeyecek mesafede uygulanan bir sistem bu. Umarım bu sistemde oynanan
sondur. Elemeler olur. Yani sen şimdi tabii umarım derken 10 dakika sonra Tiflis'i gezmeye geri gideceksin. Hani ben şöyle umuyorum. Eğer bir daha bir bubble olacaksa böyle farklı şehirlerde ve bir daha görev alacaksak, ki sen eminim görev alacaksın. Yani görev alınacaksa ben gerçekten bir çıkıp bir hava almayı, bir kahve içmeyi, bir geleneksel yemeklerini tatmayı isterim. Çünkü içimde kaldı. Yani benim acayip içimde kaldı. Ben hatta şimdi değerli dinleyenler, buradan size de bunu söylemek istiyorum. Ersin'e dedim ki, Ersin'cim dedim. Hatta ikinci veya üçüncü gündü Tiflis'teki.
Evet.
Ersin'e dedim ki, Ersin'cim dedim, ne olur dedim, pazartesi, salı ben burada kalacağım diye bana artık hava atma. Çünkü yani imrenmem başka bir seviyeye gidiyor. Yani lütfen, tamam, sen Tiflis'i gezeceksin, ben de gezemeyeceğim. Bu arada
ben özenme diye bak çok az fotoğraf atıyorum Instagram'a.
Evet evet, Instagram'a hiç fotoğraf, yani 3 fotoğraf oldu saydım. Hiç fotoğraf atmadım. Bu arada fotoğraf atmak derken hikayede paylaşıyor 3 tane. Ben orada olsam 20 25 hepsini paylaşmıştım. Ama çok güzel gözüküyor gerçekten, şaka bir yana. Keyif al bol bol, yani tadını çıkar, keyfini çıkar. Şimdi Ersin, Bubble'dan ziyade ben Bubble'ı konuştuk da sana bir şey sormak istiyorum. Çünkü şu anda telefonuma bu konuyla alakalı çok mesaj geliyor. İki şeyle alakalı çok mesaj alıyorum. Birincisi, dünkü Shane Larkin'in performansı. Şimdi bana diyorlar ki, Deniz Hanım, Shane Larkin A milli takımda olmasaydı bu iki maçta da bu iki galibiyet gelir miydi? Sana bu soruyu yöneltmek istiyorum ben.
Bunu biz ilk maçtan önce de konuştuk hatırlarsan. Çünkü İsveç maçı Türkiye için çok çok kritik bir maçtı ve İsveç, Yerevko, Alba Berlin'le Hakanson, onlar da hani çıkarabileceği mümkün olan en iyi takımla gelmeye çalıştılar İstanbul'a. Yani çünkü çok kritik bir maçtı. İşte Türkiye'de de NBA oyuncuları hariç Türkiye'de kurabileceği en iyi takımla gelmeye çalıştı. Tabii ki koç tercihi biraz daha geniş bir kadroydu. Koç tercihi bazı oyuncularda farklı oldu ama Türkiye Larkin'in takımı olmaya çalışıyor.
Evet.
Ve rakipler de Larkin, yani o Euroleague'de 1,5 senedir o kadar iyi performans veriyor ki rakipler de ekstra Larkin'i önlem almaya çalışıyor. Bu açıdan Larkin'in performansı şundan dolayı önemli. Larkin'in sonuçta Efes'te oyuncu kalitesi milli takıma göre daha yüksek ve Larkin'i özellikle yarı sahada topla çıktıktan sonra Larkin çok daha top dağıtabiliyor. Türkiye'de de bunu sağlamaya çalıştı Orhun Ene. Çünkü takımlar çok fazla Larkin'in üzerindeydi. İsveç maçında o performansı çok fazla sergileyemedi ama Larkin'in sonuçta daha hem çok az antrenman şansı buldu hem de o çok az maça çıktı. Hırvatistan maçında ilk çeyreğin sonundan itibaren beklenen performansı vermeye başladı.
İnanılmazdı. Hatta şöyle söyleyeyim, 16 sayı 7 asisti var ama Hırvatistan maçıyla alakalı bunu çoğu yer yazmıyor ve niye bilmiyorum. Buğra'nın Tuncer'in de şu 17 sayılık 5 reboundluk ve 7 asistlik performansını buradan vurgulamak ve belirtmek istiyorum. Buğra'nın Tuncer'de bence maçın asıl adamlarından bir tanesi Buğra'nın Tuncer'di. Sertaç Şanlı'ydı, yani bunları Melih Mahmutoğlu'ydu 12 sayısıyla. Shane Larkin tabii ki bir yıldız. Shane Larkin bir yıldız. Ama yanında oynadığı adamların etkililiği kadar o da etkili olabiliyor. Şimdi Vasilije Mistić'le oynayan bir Shane Larkin var Anadolu Efes'te. Ya bu beni bu bence şununla aynı bir şey. Şimdi Mike James'e ben bir kere röportaj yapmıştım 3 saniye için. Mike James'e dedim ki hani Devin Booker'ın yanında oynamak mı daha kolay ve daha eğlenceli senin için, yoksa tek başına bir yıldız olarak oynamak mı daha eğlenceli? Dedi ki tabii ki Devin'in yanında oynamak benim için daha eğlenceli dedi ve daha etkili dedi. Çünkü yanımda sonuçta bana sahada yardım eden bir oyuncu var dedi. Şimdi Shane Larkin'e de bu maçta ve sahada yardım eden gerçekten çok önemli 3 oyuncu vardı. Bir tanesi Buğra'nın Tuncer, diğeri Sertaç Şanlı, diğeri de Melih Mahmutoğlu'ydu bence.
Yani bunu sonuçta bir de şöyle düşünmek lazım. Bu takım sonuçta NBA oyuncularından yoksun.
Kesinlikle.
Furkan, Cedi ve Ersan. Yani ilk 5'teki 3 tane slotu dolduracak isimler Larkin'in dışında. Onun dışında pivot olarak zaten Alperen gümbür gümbür geliyor.
Yani pota altı.
Yani Ömer Faruk hani bunu bilmiyoruz ama gelirse o da pivot rotasyonda. Onun dışında Sertaç 4 senedir çok yükseltti performansını.
Özellikle geçtiğimiz sezondan itibaren %100 katılıyorum.
Yani bir de bizde Türk oyuncuların milli takıma bağlılıkları, NBA'deki Türk oyuncuların milli takıma bağlılıkları her zaman çok fazla olmuştur. O yüzden tam kadro olarak bu takımı Kanada'da hem Larkin'i, çünkü Larkin'in üzerinde çok baskılı bir savunma oluyor bu tarz maçlarda.
Evet.
Larkin'e odaklı oynanıyor. Yani aslında biraz hani nasıl diyeyim, bir basit özet futboldaki markaj gibi, genelde Larkin'e çok çok tepede ikili sıkıştırmalar geliyor ve Larkin topu çabuk elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Ama
çok başarılı ama
takım işte. Takım tam kadro olarak sahaya çıktığında Larkin'in de işi çok rahatlayacaktır ve bizim için gerçekten her zaman fark yaratan bir oyuncu olacaktır. Ben buna eminim. Aynı zamanda işte Ersan'ın 3 sayılık atışlardaki yüzdeli performansını biliyorsun. Furkan yine çok çok iyi bir şütör, aynı zamanda topla da iyi. Cedi Osman'ın enerjisi, yani Larkin'e o kadar uygun bir 5 var ki aslında.
Evet.
O yüzden yani umarım güzel bir hazırlık dönemiyle ilk önce olimpiyat elemelerinde, ondan sonra da bundan sonraki turnuvalarda Türkiye için işler çok güzel olur.
Kesin, ya ben inanıyorum sonuna kadar. Çünkü ben Orhun Hoca'nın da varlığıyla acayip bir milli takım izlediğimizi düşünüyorum. Orhun Hoca da bence çok akıllı kararlar veriyor. Yani benim şahsi fikrim bu yönde. Orhun Hoca da çok etkili oldu.
Ve bir de şöyle bir şey, işte sezon ortası, yani dediğim gibi Larkin daha çok fazla takıma alışma şansı bulamadı. Takımdaki oyuncular çok yoğun antrenman yapamıyorlar birlikte. Yani yaz turnuvalarındaki daha fazla kamp, daha fazla birlikte çalışma şansıyla takımın geleceği için çok fazla umut var.
Evet,
bir de biliyorsun Beşiktaş çekirdeği şu anda Şehmuz, Furkan,
ben Sadık. Şehmuz yani evet, ben sana bak ne demiştim hatırlıyor musun? İsviçre'nin koçu Luka, sen, ben oturuyorduk lobide, daha maç başlamamıştı. Dedim ki Şehmuz bu maç parlayacak dedim İsveç maçından önce. Yani yani bunu demiştim ben, Şehmuz'u gerçekten acayip yani, o sahadaki o enerjisine, sahadaki o dinamizmine bayılıyorum Şehmuz'un. Aynı şekilde Alperen Şengün de muazzam bir oyun ortaya koydu Ersin. Yani 24 sayı 11 rebound 3 asistle yani double double yaptı. Yani 3 asiste 7 asist ekleseydi triple double yapıp herhalde artık şöyle bir bizlere el sallayıp NBA'ye uçacaktı maç sonunda diye düşünüyorum.
Ya bir de Kasım ayında Alperen daha bu performansı verememişti.
Hani, doğru.
Yani onu Şubat'taki ile çok yani Türkiye için gerçekten çok önemli bir maçtı İsveç maçı. Çünkü Türkiye'nin Eurobasket dışında kalma ihtimalini doğuracak bir maçtı. Evet. Oradaki olası bir mağlubiyet. Ya o maçta elleri titremeden bu performansı verebilmek gerçekten. Ya evet. Alperen'in ne kadar sahada büyüyebileceğini de bundan sonrası için de ne kadar daha farklı yerlere gelebileceğini yine gösteren bir durum aslında.
Evet. Alperen bizi unutma diyelim ilerisi için. Bunları unutma. Bu maç analizini unutma Alperen. Ersin ya şahane bir bubble geçirdik seninle. Yani şöyle hem seninle hem Natalie, Luke, işte diğer arkadaşlarla, ama onlar tabii Türk olmadıkları için ben seninle diyorum. Yardımcı oldular onlar da. Bazen biz böyle problemler yaşasak da küçük problemler diyelim biz onlara. Genelinde sorunsuz, hiç hata olmayan bir bubble gerçekleşti. Bir FIBA E grubunda hem benim hem de senin işlerini sorunsuz bir şekilde hallettik, yürüttük ve başarılı bir şekilde şöyle Gürcistan'dan, en azından ben Türkiye'ye geri döndüm, sen hala Tiflis'tesin. Ersin, her şey için çok teşekkürler. Buradan da sana teşekkür etmek istedim. Herkes bunu duysun. İyi ki vardın orada ve iyi ki önümüzdeki FIBA'larda da olacaksın. Çünkü benim kulağıma öyle geldi. FIBA senden vazgeçemiyormuş. Öyle dediler bana. Umarım tekrardan seninle aynı olsunlar organizasyon. Sağ olsunlar FIBA, çok teşekkürler. Ama şimdi FIBA'ya da sen şunu iletir misin, eğer kendileriyle görüşürsen lütfen bubble olmasın bir dahakine. Lütfen.
Yani, bunu açıkçası yani dünya genelinde söylemek lazım. Kimse artık buna da devam etmek istemiyor. Umarım aşılama bir an önce hızlıca biter. İşler bir an önce yoluna girer. Ve biz de daha özlediğimiz salonlarda, daha kalabalık salonlarda, daha keyifli maçlarda yine görev alma şansı yaşarız. Çünkü bu organizasyonun bu hali güzel, ama o halinde çalışmak gerçekten benim her zaman çok keyif aldığım bir şey, ki senin için de öyledir.
Evet,
eminim.
Evet, yok öyle zaten. Euro Cup maçları içindeki dünya şampiyonası falan, yani o atmosfer bambaşka bir atmosfer. Umarım o atmosferi tekrardan yakalarız. Ersin'cim, programımızı kapatıyoruz. Sana şimdiden, şimdi sen çıkıyorsun otelden anladığım kadarıyla.
Haçapuri.
Haçapuri istiyor şu anda açıkçası. Haçapuri istemiyor ama olsun. Sana da şimdiden afiyet olsun. İyi gezmeler diliyorum ve iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde geri dönmen dileğiyle. Burada da görüşmek dileğiyle. Kendine dikkat et. Çok teşekkürler konuk olduğun için Ersin.
Çok teşekkür ederim Deniz. Değer verip konuk aldığın için. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşme fırsatı buluruz.
Görüşürüz. Neden görüşmeyelim? Seni çok öpüyorum. Dikkat et kendine.
Ben de. Görüşmek üzere. Bay bay.
Evet sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Haftaya Salı günü tekrardan saat 1'de sizlerle buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
Milyoner'in sunduğu Deniz Aksoy'la Asit sona erdi. Milyoner, bahsin ilk adresi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.